Herkese merhaba. Yine bir çıkış yolunda beraberiz. Ekrem Domanlı ile gündemi konuşacağız. Ekrem Bey, Madrid zirvesiyle başlayalım. Türkiye'nin büyük zaferler kazandığını söylediği hükümetin. Üçlü mutabakat, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü mutabakatla başlayalım. Siz nasıl görüyorsunuz bu mutabakatı? Kimileri çok büyük bir zafer, Erdoğan istediğini aldı şeklinde yorumlar yapılıyor. Kimisi yine kandırılıyor, özellikle Türkiye'deki muhalefet. Sanki ikisinin ortası bir yerde gibi mutabakat. Siz ne düşünürsünüz?
Önce paçayı yırttınız herhalde, kurtuldunuz. Olaya öyle bakarsak hani sizi istiyorlardı falan filan, sizinle beraber çok sayıda gazeteciyi vesaire istiyorlardı. Herhalde bu konuda avuçlarını yaladılar. Onu bir kenara hemen baştan kaydedelim. İkincisi, ben haberi radyoda duydum Levent Bey. Radyoda yolda gidiyordum, bu sıra çok seyahat ediyorum. Yolda giderken NPR daima açık oluyor, sevgili seyircilerimizden de. Dünyanın her yerinden iyi kötü İngilizce bilenler için söylüyorum. İnanılmaz, harikulade bir haber kaynağı ve itibarlı bir haber kaynağı. Yani gerçekten finansmanını halktan topladığı yardımlarla sağlayan, reklam almayan, aynı zamanda bir halk yayıncılığı yapan, public radyo dedikleri bir yayın tipi. Orada haberi ilk orada duydum. Daha haber başlar mı? İlk haberdi. Türkiye bu konuda iki ülkeye, NATO üyesi olmak isteyen iki ülkeye karşı itirazlarını geri çekti. İlk haberdi. Ve hemen bir şeye bağlandılar. NATO'da bu işi takip eden muhabirlerine bağlandılar. Hemen ilk soru, tabii akla gelen ilk soru: ne oldu da Türkiye geriye aldı, taleplerini geriye aldı? Türkiye neden itirazını geri çekti? Adamın kurduğu ilk cümlelerden bir tanesi, lazım. Birkaç cümlenin içinde beni de maalesef acı bir tebessüme sevk eden bir cümle oldu. Diyor ki, salondayım. Türkiye'nin, diyor, iddiasını geri çekmesi herkes tarafından tebessümle, gülüşmelerle karşılandı, diyor. Ne demek, dedi, yani bu neyi kastediyorsun? Ya bunun, dedi, normal Erdoğan'ın söylediği sözlerin birebir dış politikada bir yeri yok. Türkiye iç kamuoyuyla ilgili söylenmiş sözlerdi bunlar. Biden'ın araya girmesi, telefonla temas kurması ve görüşecek olması bütün düğümü çözdü. Şimdi şöyle düşünün Levent Bey,
Ekrem
bütün
Bey,
dünyada bu.
şunu da ilave ederek sorayım. Madrid'e gidecek, basın toplantısı yapıyor. Sabahında Biden aramış, Biden'la telefonda görüşmüşler. Çok büyük ihtimalle Biden'ın verdiği mesaj, bu işi uzatmayalım, bu işi bitirelim, öyle görüşelim mesajı etkili olmuş.
Kesinlikle. Zaten dünya basınında ve Amerika kamuoyunda Biden'ın bir başarısı olarak kabul ediliyor. NATO'yu birleştirme, NATO'yu genişletme projesi, biliyorsun, Biden'ın en önemli projelerinden bir tanesi. Bir önceki başkan Trump, NATO'nun faydasız olduğunu, gereksiz olduğunu, efendim bir sürü para harcandığını, hatta Almanya'ya, hatırlarsan, Merkel'e yaptığı birkaç böyle, tabiri caizse, tırnak içinde söylerim, az biraz kaba saba sayılabilecek itirazlardan dolayı Merkel'in de, Fransızların da, Fransız devlet başkanı da çok buna bozuldu falan. O zaman yazıldı, söylendi, konuşuldu. Trump da bunu gizlemiyordu. Yani NATO ne işe yarar, dünya kadar paramızı alıyorsundaydı. Bir tüccar gözüyle belki bakıyordu, bilemiyorum. Şimdi Biden bütün batılı müttefikleri NATO çatısı altında toparlayabildi. Üstelik bir de onunla yetinmedi. NATO'ya yeni üyeler katıyor. Neye karşı? Rusya'ya karşı. Rusya'nın doğal müttefiki sayılabilecek Çin ve İran gibi ülkelere karşı NATO'nun sınırlarını genişletiyor. Dolayısıyla bütün dünyanın Biden'ın başarısı olarak nitelediği bir şeyi Türkiye'nin Erdoğan'ın başarısı diye algılaması hakikaten İronik bir durum olsa gerek.
Ama neticede iç kamuoyuna kullanılabileceği maddeler de yok değil. Yani bu öyle metin ki herkes kazanmış görünüyor kağıt üstünde. Ve doğal olarak da Erdoğan'ın kendi eve döndüğünde üstüne tepinebileceği bir metin tabii ki vereceklerdi. Yoksa hani o kadar da boş bir metin diyemeyiz. Maddelere gireceğiz. Öncesinde İbrahim Kalın'la Fahrettin'in demeçleri vardı. Bu işin Madrid'de çözülmesinin imkansız olduğu, çok uzun sürebileceği, o yüzden Hani Madrid falan diye soran gazetecilerle dalga geçiyorlardı müstehsi bir şekilde. Madrid'de imzalattılar. Bu iadeler burada da çok gündem. İadelerle alakalı İsveç ve Finlandiya hukuku adres gösteriyor. Kendi yasalarımıza göre karar vereceğiz. Avrupa'daki konvansiyonları adres gösteriyor. Bu iyi bir şey çünkü burada genelde mahkemeler iktidara bağımlı değil. Talimatla iş yapmıyorlar ama şunu da herhalde unutmamak lazım. Devletler arası ilişkiler, hükümetler arası ilişkiler zaman zaman insan haklarını görmezden gelinen manzaralar hep göstermiştir. Çok da öyle garanti olarak hiç kimseye verilmeyecek diye bir düşünce de değilim açıkçası.
Çok doğru. Yani maalesef devletlerin akılları vicdanlarının çok ötesinde hareket ediyor. Menfaatleri vicdanlarının ve insan haklarının çok ötesinde hareketlere sebebiyet verebiliyor. Ama Levent Bey, bu insanların bir listeden bahsediliyordu. O listedeki insanların iadesi konusundaki beklentiyi Erdoğan kendisi üretti. Şimdi insanların hafızası zayıf. Ama gazetecilerin hafızasının zayıf olmaması lazım. Çünkü gazeteci arşivle çalışır. Yani düşünebiliyor musun? Şöyle az biraz geriye gitsek, Erdoğan'ın o listedeki kişiler iade edilmedikçe diye başlayan keskin cümleleri var. Erdoğan'ın yaverleri, Erdoğan'ın avaneleri, Erdoğan'ın borazanları da aynı koro halinde bunları seslendirince, sen İbrahim Kalın'ı söyledin vesaire, artık bir de medyada şeyleri var, çığırtkanları var, davulcuları, zurnacıları var bunların. O davulcuları, zurnacıları, arkadaki pohpohcuları, goygoycuları topladığında ilk hava neydi? Yani bu Finlandiya'nın veya İsveç'in silah satımı, silah, sonra teknik ayrıntı olarak karşımıza çıktı. Bu işin hafızamızı azıcık yoklayalım. Ya ben 10 yıl öncesinden, 5 yıl öncesinden bahsetmiyorum. Şöyle birazcık geriye gidelim. Yani bu iki ülkenin NATO'ya üye olması ve NATO sınırlarının genişletilmesiyle ilgili yapılan ilk mütalalarda Erdoğan'ın ilk çıkış noktası bir listeden bahsediyordu. Bu listenin iadesi olmadıkça bir adım atmayacaklarını, kimsenin gelip gitmesine gerek olmadığını, diplomatik temas kurulmasına gerek olmadığını söylüyordu. Ya bu beklentiyi ortaya koyan sensin, yükselten sensin. Sonra bunu hasır alt edip, külliyen hasır alt edip, sonra oradan bir metinle, o metinden böyle istifade edebileceğin bir takım argümanlar yoluyla, bak bir şeyler de kopardık havası oluşturmak isteyen de sensin. Hani liste nerede? Sonra biliyorsun, yani ardarda hem İsveç'ten hem Finlandiya'dan resmi açıklamalar yapıldı. Yani kanunları üzerine vurgu yapıldı, yargı üzerine vurgu yapıldı, evrensel hukuk kaideleri üzerine vurgu yapanlar oldu. Şimdi dolayısıyla ben şunu söyleyeceğim Erdoğan taraftarlarına, sevenlerine. Ya kardeşim, önce siz ürettiniz bunu. Siz o hiç kimsenin aklında olmayan bir şey uydurdunuz. Efendim bir liste var. O liste iade olmadıkça Türkiye bir adım atmayacak gibi bir jargon oluşturdunuz. Dolayısıyla burada kimseyi
Ekrem
kınamaya
Bey,
gerek yok.
şahsımın da adı geçtiği için belki güzel fotoğraflarımı yayınladılar. Görmüşsünüzdür Türkiye'deki gazetelerde. Şimdi benimle alakalı mesela bir mahkeme süreci yaşanmıştı. Türkiye resmi olarak bir talepte bulunmuştu. Burada da mahkeme karar verdi. Şimdi mahkemenin reddediş kararları var. Bunların en temel noktalarını Erdoğan rejimini aynı zamanda tanımlıyor. Bir, adil yargılanma. Yani Türkiye'de adil yargılanma olmadığı sürece yani mahkemelere talimat verildiği o seviye devam ettiği sürece bir kere iadeler imkansız. İkincisi kötü muamele, işkence Türkiye'de gırla. Her gün kötü bir muameleye denk geliyoruz, tanık oluyoruz. Videoları yayınlanıyor. Ve suçun mahkeme diyor ki İsveç'te de suç olması lazım kardeşim. Yani senin Türkiye'de suç diye yollayabilirsin. Sen öyle tanımlayabilirsin. Bankaya para yatırmak sen suç diyorsun. Ben de bankaya para yatırmak suç değil. Digiturk iptal etmek suç diyorsun. Böyle bir suç yok. Zaten ilk zamanlarda Avrupa'ya iltica edenler insanlar dertlerini anlatmak için çok zorlandılar. Çünkü Avrupalı anlayamadı. Nasıl yani? Siz bir gazeteye abone olduğunuz için mi bu hakkınızda delil gibi şeyler. O yüzden pek mümkün değil. Ama her zaman devletler arası, hükümetler arası ilişkilerde her zaman bir şeyler vardır. Sapmalar olur, kaymalar olur. Bakalım İsveç ne kadar değerlerine bağlı bunu da göreceğiz. Ben çok fazla ihtimal vermemekle beraber o listede adı geçen herkesin görünür olmasını, hikayesini paylaşmasını, neticede Özellikle Gülen Cemaat ile alakalı birçok insanın ismi daha yoğun olarak hükümetin medyasında yer alıyor. O insanlar çıkıp bence hikayelerini paylaşsınlar. Buradan da o çağrıda bulunmuş olalım.
Levent Bey, şimdi bir şeyi çok iyi, güzel hatırlattın. Sevgili seyircilerimiz şunu çok iyi bilsinler. Batı'da, yani daha doğrusu uluslararası hukukun işlediği ülkelerde en önemli ölçü şu: bu adam iade edilir mi, edilmez mi? İade edilir edilmez meselesinin önünde iki temel mesele var. Bir, iade edildiğinde adil yargılanır mı? İki, işkenceye maruz kalır mı? Kötü muameleye maruz kalır mı? Türkiye bu iki konuda, yani adil yargılama garantisi vermedikçe, işkence mevzunda da çok somut, çok somut, öyle uydurma palavra değil, Bekir Bozdağ'ın uydurduğu hikayeler değil veya başkasının, ondan önceki Abdülhamid'in uydurduğu şeyler değil, ondan öncekinin uydurduğu şeyler değil. Somut, Türkiye'de insanlara kötü muamele edilmediği ve adil yargılandığına dair somut bir şey ortaya koymadığı müddetçe, özellikle PKK sadedinde sürüyorum, örgütle doğrudan ilişkisi olduğu ve elemanı olduğu tescilli insanları bile veremez. Vermez demiyorum,
Anladım.
veremez. Veremez demek mi? Çünkü uluslararası hukuk diyor ki, bir adamı sen iade edeceksin, bu adamla ilgili adil yargılamanın olması lazım. İki, işkence gibi, kötü muamele gibi hususların söz konusu olmaması lazım. Bak, ben sana bir söyleyeyim. Türkiye'de adalet sistemini öyle çökerttiler ki, adalete, dünyada Türk adaletine güven sıfır. Sıfırın altında. Neden? Mesela bir adamı istersiniz, değil mi? İsterken de bir dosya gönderirsiniz. Dersiniz ki, ben bu adamı şundan dolayı istiyorum. Ya Amerika'ya öyle dosyalar gönderdiler ki Levent Bey, adamlar bakar bakmaz dosyanın Adalet Bakanlığı yoluyla yalan olduğu, iftira olduğu aşikar. Bir gazeteci arkadaşımızla ilgili Hrant Dink cinayetini araya sıkıştırarak dosyayı gönderiyor ve içinde politik hiçbir cümle yok. Gülen cemaati vesaire diye de bir cümle yok. Ne için öyle biliyor musun? Cinayete karışmış bir insan istiyoruz diyorlar. Cinayete nasıl
Anladım
karışabilir?
hocam.
Ya bu belli ki devlet ağzıyla söylenmiş korkunç bir yalan. Konu neymiş? Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili gazeteci yazılar yazmış, kitaplar yazmış. Yazılar ve kitapları vesile ederek cinayet davasından arıyorum diyor adamı. Ya siz kimi kandırıyorsunuz kardeş? Siz manyak mısınız demiyor birisi ya.
Tabii Ekrem
Ya
Bey,
Türkiye'de bürokrasi ölmüş.
o kitabın intikamının peşindeler. Adem Yavuz Arslan'dan bahsediyorsunuz. Tele24 izleyicilerin çok yakından tanıdığı. Bu döneminde en fazla izlenen, takip edilen, ne dediği merak edilen gazetecisi. Tabii ki hem onu susturmak hem de o kitabın intikamını almak isteyecekler. Çok şaşırtıcı değil. Benimle ilgili dosyada da attığım tweetler var. İşte bu akşam Erzincan TV'de şu programa katılıyorum demişim. Onu dosyaya koymuşlar. Yani kendim hazırlasam çok daha güçlü bir dosya hazırlarım ama benim gibi dünya tatlısı bir adamın terörist olduğunu kimseye inandıramayacaklar. O ayrı mesele.
Tabii.
Türkiye'de zaten adil yargılanma olsa burada ne işimiz var? Yani değil mi? Gerizekalılar. Yani Türkiye'de zaten adil yargılanma olsa burada buralarda ne işimiz var? Ülkede kalırız. Siz adaletsiz olduğunuz için, zulmettiğiniz için, haksızlığa uğrayacağımız için yurt dışındayız ve iyi ki yurt dışındayız. Bunları dile getirmeye imkan buluyoruz. Hala sizinle mücadele ediyoruz. Türkiye'de olsa hapse koyacaktınız. Sizle uğraşamayacaktık. O yüzden çok da iyi yapmışız. Ekrem Bey, ama
Yani şey de
Türkiye'de de
söyleyeyim,
zafer olarak,
Adem
buyurun.
Yavuz'la ilgili bir cümle de söyleyeyim Levent Bey. Yani şimdi sen bunu, şunu anlamıyorlar. Sen bu dosyayı hazırladın, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine gönderdin. Amerikalılar bakmaz, bakar bakmaz, ya bu Adem Yavuz gazeteci. Gazetecilik faaliyeti yapıyor. Kitap yazıyor, makale yazıyor. Koskoca devlet yalan söyler mi demeyecek mi yani? Ya çocuk kandırır gibi böyle bir, bu kadar mı devlet IQ'su düşük yerlerde sürünür? Bu kadar mı devlet IQ'su bu kadar aşağılarda, yerlerde aşağılık işlerle uğraşır? Yani ben şunu anlamıyorum. Tamam, anladık, kötü niyetlisiniz. Kötü niyetli olduğunuz şuradan belli. Bir Hidayet Karaca'yı 7-8 senedir hapiste tutuyorsunuz. Bir diziyi bahane ederek. Tahşiye diye saçma sapan bir dosyayı bahane ederek. Kim yutar sizin adil yargılama yaptığınızı? Gazetecileri iyi muamele ettiğinizi kim yutar? Kime
Tabii
anlatabilirsiniz?
sadece
Yani ben sadece biz
gazeteciler
bu
değil,
camiadan
her meslek
söylemeyeyim yani.
olduğunu. Tabii.
Ay sadece en azından gazeteciler açısından dünya kamuoyunun, en azından dünya devletlerinin, Adalet Bakanlıklarını, Dışişleri Bakanlıklarını, Bilecik'e dostları açısından söylüyorum. Can Dündar'ı sen hala efendim yaptığı bir haberden dolayı yargılıyorsun. Bunun dünyadaki algısını anlamıyor musun sen? İadesini istiyorsun. Kırmızı bültenle anlamıyor musun? Yani şunu demek istiyorum.
Şimdi
Sadece İdahet Karacı da değil. Öyle dosyalarla gidiyorsun ki hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanı'na akıl veriyoruz biraz. Ya kendini düzelt demek için söylüyorum. Ya bu kardeşim biraz mantıklı olun, biraz akıllı olun, biraz uslu olun. Türkiye'yi bir kümese çevirip kendinizi horoz ilan ettiğinizde o ülke tamamen bir çiftlik olmuyor. Hele dışarıdan bakıldığında öyle bir çiftlik yok. Orada sadece ve sadece hani belki şeye atıfta bulunan hayvanlar çiftliği diye bir malum şey vardı, böyle kara mizah bir eser vardı. Memleketi oraya çevirdiniz yani. Bir diktatörlüğün borazanı haline getirdiniz.
Ekrem, şimdi bir sürü Türkiye'de davamız var malum. Benim de bir sürü dava var. Çoğunu artık zar zor takip edebiliyorum. Şimdi bir tanesi tekzip davası. Yani Efkan'a işte haşa, Efendimiz'e de gurur kibir vardı. Hatırlarsanız Mekke'ye girerken bizde ama gurur yoktu diye videoya geçmiş. Bunu haberleştirmişiz herhalde. Bununla alakalı tekzip davası var. Çok basit bir dava. Tekzip davası neticede. Mahkemeye Adalet Bakanlığı talepte bulunuyor. Buradan iadesini iste, kırmızı bülten çıkarmak için talepte bulun diye mahkemeye talimat gönderiyor. Mahkeme şok olmuş, yani yazışmaları görseniz nasıl yani diyor. Bu ceza bunu gerektirmiyor. Nasıl iade isteyelim tarzı çok komik şeyler. Dediğiniz gibi yani devlet akıl verecek değiliz. Versek ne olur? Zaten hiç kimse terörist değil, onların bahsettiği. Ne yapsalar etseler terörist olduğunu ikna edemeyecekler. Dilerseniz Biden görüşmesine geçelim. Biden görüşmesinde F-16 gündeme geldi. F-16 ile alakalı mesajlar var. Biden, Kongre'den bunu geçirmemiz lazım ama yapacağımızı zannediyorum dedi. Türkiye F-16 satışının yolunu açtı. Şimdi ben size şunu sorayım. F-35 daha yeni nesil bir uçak. F-16 çünkü eski bir uçak ve çok yıllardır kullanılıyor. Artık F-35'e geçecek bütün Amerika ve müttefikleri. Türkiye F-16 alacağına seviniyor. F-35'in ortağıydı, partneriydi, tedarik partneriydi. Türk F-35 projesinden paralar kazanacaktı. O projeyi kaybetti S-400 sevdasına ve şimdi F-16 alacak diye seviniyorlar.
Levent Bey, şimdi bu yani bazen bazı şeyleri anlatmakta teknik ayrıntıya mı giriyoruz? Acaba insanlar anlamıyor mu diye kendimizden şüphe ediyorum. O yüzden şöyle diyelim. Bir bakkal hesabı yapalım. Bir bakkal hesabı nedir Levent Bey? İnsanlar da kendi evlerinde yapabilirler. Bir T cetveli çizersin. Bir T. Bu tarafa gelirlerimiz, bu tarafa giderlerimiz yazılır. Değil mi? En basiti bu. Mesela adam yazar. Şu kadar maaş alıyorum. Efendim falan yerden de şu kadar gelirim var, köyden de bu kadar geliyor, toplar, der ki işte efendim 5 milyon, 5 bin neyse kazancım var. Harcadığım para ne kadar? Pazara bu kadar harcıyorum, kiraya bu kadar harcıyorum, arabaya bu kadar harcıyorum, çocuklara bu kadar harcıyorum, yazar. Sonuçta gelirin giderinle denk değilse yandın. Giderin gelirinden çoksa perişan oldun. Bir yolunu bulup bu bütçeyi denkleştirmen lazım. Evde böyle idare edilir. Devlet de böyle idare edilir. Şimdi Türkiye S-400 kriziyle bir kriz başlattı Levent Bey. Ya durduk yerde bir kriz başlattı. Şimdi bunların kendilerine göre mazeretleri var. Obama döneminde biz efendim şöyle dedik de böyle dedik de. Obama dediğin adam başkan olduğu zaman ilk geldiği ülkelerden birisi Türkiye'ydi. Ben de o gün meclisteydim. Obama ziyaretlerinin neredeyse tamamında Beyaz Saray'a giden gazeteci ekibin içindeydim. Obama sana dünya kadar kredi açtı. Senin bu kıvrak dönüşlerin, oryantal efendim şeylerin, her tarakta bezi varmış gibi ama her şeyi de gizliden gizliye su altından, el altından, sümen altından yapıyor gibi tavrın dünyada da, Amerika'da da, birçok ülkede de, bunun içinde Müslüman ülkeler de dahil, sana karşı bir güvensizlik oluşturdu kardeşim. Sen bunu anlamıyorsun, anlatmıyorsun daha doğrusu. Sabah bir şey söylüyorsun, akşama bir şey söylüyorsun. Sabah bir şekilde yatıyorsun, kalkıyorsun, akşama başka bir şekilde yatıyorsun. Şimdi günün sonunda bir T cetveli çizelim Levent Bey. Sen çok güzel özetledin. Ne aldık, ne verdik, ne kazandık, ne kaybettik. S-400'ler nerede? İlk soru. Buna ne kadar para harcadık biz?
2 milyar başlangıcı vardı. Herhalde daha ödemeleri devam edecek. Daha alacağımız bazı sevkiyatlar da var. Yaklaşık 2
Ya
milyar da aklımda kalmış ama
NATO ülkeleri yalvardı, yakardı, ikaz etti. Neler söyledi? Yapma. Çünkü dediler bu bizim sistemimize başka bir şeyi sokmaktır. Ya bizim kendi sistemimiz var. Sistemimiz içerisinde ürettiğimiz iç güvenlik sistemleri var. Sen Rus yapımı füzeleri getirip bizim sistemimizin içine koyuyorsun dediler. Haklıydılar, haksızdılar bilmiyorum. İnadım inat dedi gitti aldı. Tamam aldım. Gittin aldın. NATO'yu dediler. Bağımsız Türkiye. Şey, Doğu Perinçek'e sorarsan bu bağımsız Türkiye'nin bir tam iyi yansıması. Tamam oldu. S-400'ler nerede? Ya milyarlarca dolar saçıp savurdunuz. Şimdi Türkiye'nin ekonomik krizlerini konuşuyoruz. İyi de kardeşim şey nerede? Hani o Yılmaz Erdoğan'ın filminde bir şey var. Araba
araba
nerede
nerede?
diyor.
Para nerede?
Arabayı diyor yarın şey arabayı verdim diyor. Para nerede? Parayı yarın alacağım. O zaman araba nerede diyor. S-400 nerede? Hangarlarda. Para nerede? E para gitti Rusya. Peki sen F-35'ten niye çıkarıldın? Neden
S-400
çıkarıldın
aldığım
Levent'in?
için.
S-400 aldığın için. O zaman soruyorum. F-35'ler nerede? Hani bir de onun orta mahiyetinde işe girmiştik değil mi yanılmıyorsam?
Tabii. Tedarik zincirinde Türkiye önemli bir yerdeydi.
Oradan para kazanacaktı Türkiye. Peki S-400'ler yok. Hangarlarda çürüyor. Hatta Ruslar dalga geçti. Biz size verdik isterseniz çiçek ekin, saksı olarak kullanın.
Çiçek
Bizi
ekin.
ilgilendirmez dedi. Tamam S-400'lerden vazgeçtik. F-35'lerde para kazanacaktık milyarlarca dolar tedarikçi olarak. F-35 programından çıkarıldık. O da gitti. O da zararhanesine yazıldı. Geriye ne kaldı? Modeli eskiyen, ileride de belki gelecekte de çok kullanılmayacak olan F-16'ları restore edeceğiz, revize edeceğiz diye bayram havasına giriyoruz. E bu mu yani bütün kazancı? Bu kaybımızın yanında kazancımız bir tek bu mu? Bu mudur Türk dış politikası?
Şimdi Yunanlılar Fransa uçağı aldı Rafael'le ve aynı zamanda F-35 de alacak. Hani hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçişine dair AKP'nin kendi askeri uzmanları, Erdoğan'a danışmanlık yapmış insanlar hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini söylüyorlar. Hem Erdoğan'a inanılmaz destek verip hem de hava üstünlüğünün Ege'de kaybettikleri açıklama yapıyorlar. Çok enteresan. Bu tabii çok teknik konular ama bu savunma sistemlerinde bize vermediler. Teknoloji transferi istedik biz ortak üretim. Sanki Ruslar bunlara vermişler gibi. Ruslar teknoloji transferi yapmış gibi. Ruslarla yapılan anlaşma çok daha diğer muadillerin kötü. Sadece Amerika'nın Patriot yok. İtalyan, Fransız ortak savunma sistemleri vardı. Onları da almadılar. Sadece Rusya'dan almak istemişlerdi. Türkiye'ye zararı çok daha fazla kötü oldu. Amerika'da zemin kaybetmesine sebebiyet verdi Türkiye'nin. Yunanistan, Ermenistan lobilerinin Türkiye'yi çok daha rahat sıkıştırmasına sebebiyet verdi. Yani Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarıymış falan hiç umunda olmadığını bir kez daha gördük. Kendi ailesi o dar şeyinin, o çıkar grubunun şeyleri, çıkarlarının çok daha önemli. Bu nota sözde şeylerinde de Erdoğan'ın zerre kadar Türkiye'nin çıkarını düşündüğünü zannetmiyorum. Hatırlarsanız Finlandiya Cumhurbaşkanı ne dedi? Ben çok şaşıyorum dedi. Telefon görüşmesinde kendisi söyledi. Siz niye NATO'ya üye olmuyorsunuz? Biz çok destekleriz diye. Kendisi bana söyledi bunu. Şimdi niye karşı çıkıyor? Çok şaşırdım. Hatırlarsanız bunları söylemişti. Yani çok hani Türkiye'nin çıkarıyla ilgili Erdoğan'ın hani Türkiye'nin çıkarıyla Erdoğan ve ailesinin çıkarı aynı değil. Yani bu görülmediği sürece bütün yorumlar yanlış olur diye düşünüyorum. Haksız mıyım?
Kesinlikle. Yani Erdoğan maalesef kendi sistemini kurdu. Tek adam sistemi. Tek adam sisteminde damat var. Çocuklar var. Eşi var. Eşi çok önemli bir faktör. Atlamayalım. Yani eşinin iradesiyle birçok kararlar alınıyor. Kardeşi var. Yani Mustafa Erdoğan'dan başlamak suretiyle yeğenleri var. Yani bir
Emine
de
Erdoğan dediğiniz kadar etkili mi ilişkilerde?
çok. Yani girmeyeyim o konuya. İstersen girmeyeyim çok. Söyleyeceğim şeyler belki hoş olmayabilir. Şu
Girelim.
bir de
Bildiğiniz bilgiler
şöyle diyelim.
varsa öğrenmek isteriz Ekrem Bey, Emine Erdoğan'ın.
Yok şu aşamada bir, o tür ailevi şeyler çok fazla
Ama bu konuda
sevimli
kamu çıkarı var.
olmayabilir.
Yani Aile hani komşu aile değil bu neticede ülkeyi yöneten aile.
Yok, geçen haftalarda söyledik. Sadece dedik, sadece bir şey söyledik. Hastane işletmelerinin, her bir ayrı işletmenin çıktığı yere bir bakın, Emine Hanım'ı göreceksiniz. Daha ötesini söylemeye gerek var mı? Memlekette Emine Hanım ne ki, şey midir? Tıp fakültesi mezunu mudur? Ne anlar
Ama
doktorluğu, ne anlar sağlık sektörü?
Hacı Hoca muska büyücülük yani bu işlerle de ilgili herhalde bildiğim
Bak işte sen
kadarıyla.
de biliyorsun. Demek ki birçok insan biliyor bu büyü işleri efendim vesaire vesaire. Yanındaki o hanımefendilere bir bakın. Onların orada hangi sıfatla dolaştığını, ne iş yaptığını,
Tabii şimdi çok
kimlere
metafizik alana
neler yaptırdığını.
kaymayalım. Bizi de topa tutmasınlar ama
Ya
Ankara'da herkesin yani kendi
tutarlarsa tutsunlar. Tarihe
yaşadıklarının
bir
kendi yani o kadar çok pislikleri varken bunları konuşmayalım diyelim. Yani kanun önünde suç o kadar çok pislikleri var. Sadece adil yargılansalar yüzlerce yıl hapis alacak haltları var ki bunları konuşarak diğerlerini gölgelemeyelim manasında.
anladım da Levent Beyciğim, sevgili kamuoyu da bilsin yani vaktiyle bir zaman gelip de bir kişilik analizi yapılacağı zaman, bir portre çalışması yapılacağı zaman, sadece ipucu veriyorum. Etrafındaki bazı insanların, özellikle hanımefendilerin hangi sıfatla orada bulunduğunu ve bunların kimlerle temas halinde olduğunu, üç harfliler, beş harflilerle nasıl temaslar kurulduğunu, büyü mü işleriyle kimlere zarar verilmeye çalışıldığını en azından bildiğimizi bilsinler. O kadar söyleyelim.
Ben o konulara girmeyeceğim. Üç harfliler bir mit itlerini biliyorum. O yüzden üç harfliler deyince mit itlerini çöpüyorum. Ama sizin kastedildiğinizi bütün izleyicilerimiz anlamışlardır Ekrem Bey. Biden faslında ekleyeceğiniz var mı yoksa daha heyecanlı bir konuya gireceğim?
Ya şimdi bunu kapatalım ama şeyi de bilelim yani. Bunları şaşırmamak lazım. Yakın zamanda bak nasıl Putin'in oligarkları diye bir dünyada tabir var Levent Bey. Yani dünyada Putin'in veya Rusya'nın oligarkları dendiğinde aşağı yukarı bir isim listesi çıkarılabilirdi. İnternetten de girsen çıkabilir. Erdoğan Türkiye'deki geniş kitlenin menfaatlerini, hani senin biraz önceki analizine binaen söylüyorum. Türkiye halkının, Türkiye'deki insanların mutluluğu, refahı, huzuru, bütün bunları elinin kenarına itip uluslararası ilişkiler dahil her şeyi kendi benliği etrafında, egosu etrafında kümelendirdi ki buradaki adaletsiz gelir dağılımından bir oligark yapı oluştu. Beşli çete deniyor, onlu çete deniyor, on be neyse. Fakat mesela öyle şeyler var ki diyelim ki bu hafta bir sağda solda baskınlar yapıldı. Çok güzel, hayret. Türk polisi demek ki Türk istihbaratı, Türk polisi de hatırladı diyorsun. Ama tek bir sorun var. İsmi geçen ve mal varlıklarına el konulan insanlar arasında. Partiye yakın, Erdoğan ailesine yakın, haracını veren, yakın demekle de kastımı söyleyeyim açıkça. Haracını veren bir tek insan var mı?
Belki de haraçlarını
Eğer
vermedikleri için
diyorsanız
ya da
var.
ayak sürdükleri için.
O zaman şöyle bir soru da soracağız. Şu son 5 senedir 10 senedir uyuşturucu çetesiyle irtibatlı, kara para çetesiyle irtibatlı, rüşvet çeteleriyle irtibatlı o kadar insana bugün yapılan, bugün, dün, önceki gün yapılan operasyonlardan bir tanesi yapıldı mı? Sedat Peker gümbür gümbür isimler verdi mesela. Dedi ki FETÖ şeyi var, efendim borsası var, falan
Borsası.
emniyet müdürü, falan emniyet müdürü, efendim filan milletvekili, filan AK Parti il başkanı. Savcılar harekete geçti mi? Şirketlere şöyle çöküyorlardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, belki gelecek konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu boyda kol ince
Konuşacağız.
nasıl çöküldüğünü anlatıyor ve gümbür gümbür var. Bari muhalefetin verdi. Hani Sedat Peker'i dinlemedin. Bari muhalefet
Şöyle
liderinin verdiği yoldan bir yola çık. Can Ekli'yi bir çağır bakalım.
küçük bir düzeltmeyle öbür konuya geçiyoruz. Kılıçdaroğlu boydaklar nasıl çöküldüğüyle falan hiç dertlenmiyor. O boydaklara yapılan haksızlıkla alakalı dile getirdiğim bir mesele yok. TMSF'ye geçtikten sonra Canik'le ilgileniyor. Yani orada Kılıçdaroğlu'nu çok da fazla hani daha eleştirecek yönü daha kısmı. İlk düğmeyi yanlış yıkıyor Kılıçdaroğlu bence. Ama o konuya geleceğiz. Daha heyecanlı bir kaset mevzusu var. Ekrem Bey, Sedat Peker işte Cem Küçük denen gazeteciyi rezil etmek için işte senin elinde bir şey yok, blöf yapıyorsun lafı üzerine sözde o gruba ait bir kişinin bir müstehcen görüntülerini yayınladı. İşte bak blef mi yapıyormuşum al gibilerinden. Bununla alakalı siz de bir yazı yazdınız. Aynı güne benim de yazı varmış. Pişti olduk. Sanki siz biraz oh olsun diyorsunuz da ben de biraz etik şey takılıyorum gibi geldi bana.
Ya şimdi şöyle, Levent Bey, olayın etik yönü de var, siyasi yönü de var, hukuki yönü de var. Yani olaya belki geniş manada bakmak gerekiyor. Etik açıdan baktığımızda tabii ki yani insanların özel hayatlarının çekilmesi, servis edilmesi vesaire, bunu kimsenin tasvip etmesi mümkün değil. Olayın hukuki ayağı, yani bunun gayri resmi çekim olduğuna göre bir mahkemelerde bir delil olamayacağına dair bir şey söyleyebiliriz. Ama bir de olayın bir başka yönü var Levent Bey. Yani sen yıllar boyu kasetler üzerinden siyaset yapıyorsun. Yani etme bulma dünyası diye bir şey var. Bir, yıllar boyunca o Deniz Baykal'ın kasetleriyle ilgili hatırlarsan beyanat verdi. Yani o gün Deniz Baykal'a geçmiş olsun diyen insanlara en ağır sözleri söyledi. Hatta Nabi Avcı o dönemde bakan değildi. Biz bir Yunanistan gezisinden dönüyoruz. Röportajda bu Deniz Baykal meselesi, Deniz Baykal'ın kaseti meselesi yeni patlamış. Çok sıcak, çok gündemli. Bir grup gazeteciyle beraber Yunanistan'a gidildi. Yunanistan'dan da İzmir'e gelindi. İzmir'den onlara yanılmıyorsam Manisa'ya gittiler. Biz İstanbul'a döndük. Uçakta hani orası da çok kısa süre. Uçakla 25 dakika falan. 20-25 dakikalık mesafede bir kısa bir röportaj yapıldı. Röportajda ağzına geleni söylüyor. Nasıl olur da geçmiş olsun denir. Ben dedim herhalde Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi kastediyor. Çünkü o günlerde Hoca Efendi bunun bir uygunsuz bir şey olduğunu, hoş bir şey olmadığını, insanları böyle teşhir etmenin dini açıdan da, insani açıdan da doğru olmadığını söylemişti. Ben tabii daha röportaj o kadar kısa sürdü ki bitti, biraz canım sıkıldı ya. Sen kimi kastediyorsun? Zaten çıkmışsın, özel değil, genel, genel diye hökürüyorsun. Bazı insanlar da bu görüşe katılmıyor. Bir de tutuyorsun katılmayan insanları dövmeye kalkıyorsun. Bir de sen kimsin yani bu kadar şeyi gücü nereden buldu da herkesi ama herkesi tokatlama gücünü kendisi. Başbakansan başbakansın. Yani başbakan demek halkın seçtiği ve muvakkaten bir vazife yük omuzuna koyduğu insandır kardeşim. Yani bu şeyi algılamakta da zorluk çekiyorlar. Yani kıyamete kadar seni krallığa oturtmuş değil insanlar. Halen de öyle. Nabi Bey yanıma yaklaştı dedi ki Ekrem sen dedi biraz dedi şey dedim ki ya bu biraz anlamsız bir yere gidiyor. Adamın kasetini çekmişler. Hangi uğursuz çektiyse. Adamın yaptığı da doğru değil. Ama Levent Beyciğim Ankara'da da herkes bilirdi yani Deniz Bey'in Nesrin Hanım'la yakınlığından herkes
Evet.
biraz şey yapardı biliyorsun yani adamın kravatını düzeltmekten tut böyle efendim saçını başını toparlamaya kadar birçok şeyine Ankara'da gazeteciler şahit olmuştur. Ve bu şüphe öteden beri vardı zaten. Ama bunu fahaş etme, ifşa etme, bunu insanların gözünde bir insanı rezil etme, başka bir eylem. Bir de bunu teşvik etme. Ya bunun eleştirisinin yapılması doğal bir şey. Nabi Bey bana dedi ki ya bu dedi kastettiği kişi sen dedi herhalde işte birkaç bizim gazeteden yazarlar var benim bildiğim itiraz eden o cenahtan sol cenahtan veya diğer cenahtan diyelim insanların itirazlarını zaten umursamıyorlar da. Ama o günkü atmosfer içerisinde bizim topluluktan bizim gazeteden bazı insanların şeyler var bir de o Fethullah Gülen Hoca Efendi itirazı var. Ve geçmiş olsun temennisi var. Dedi ki buradaki kasıt sizin gazete, Hoca Efendi falan filan değil. Buradaki kasıt Abdullah Gül dedi. Ha sonra hatırladım ki Abdullah Bey de bunun böyle ifşası, bunun böyle internetler üzerinden söylenmesine karşı çıkıyor. Şimdi bak ve daha sonra ben tabii bir şeyi daha söyleyeyim sana ilginç bir şey Deniz Bey mevzusu açılınca. Ben o zaman yazılar yazıyorum işte böyle şöyle falan bir şeyler söylüyoruz televizyonda. Birisi bana önemli bir Türk bürokrasi içerisinde çok önemli bilgilere sahip olan birisi dedi ki bir kenarda Ekrem Beyciğim dedi sen dedi bak bir şey söyleyeceğim yazarsan inkar ederim seni de bana iftira etti diye dava açarım ama sana bir şey söyleyeyim bu işin arkasında patron var dedi. Ya dedim böyle bir şey olabilir mi yani insanların özel hayatlarına, insanların günahlarına böyle bir fokuslanma yapıp sonra insanlar terzil edilebilir mi? Rezil edilebilir mi? Vallahi işte öyle işte öyle. Bil dedi. Bil de yazma. Yazarsan inkar ederim dedi. Seni de mahkemeye ver. Ama dedi olayı bil. Şimdi kardeşim ondan sonra ne oldu? Adamın gözlüklerinin altından Deniz Baykal'ın ilk görüntü daha piyasaya çıkmamış, internete düşmemiş görüntüleri izlediği görüntüler çıktı. Bunu da çok tartıştı insanlar ama ben şöyle anlıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Ama
Herhalde
şöyle insanlar haber kaynakları yazılmamak şartıyla reddederim şartıyla bilgiler verir. Bunlar da yazılmaz. Bazı izleyicilerimiz de o zaman yazmazın derlerse bu işin kuralı böyledir. Ama bu söylediğiniz kişi dahil hepsini çok kalabalık kendi yayın toplantımızda mutfağı bilgilendirdiğiniz, brief ettiğinizde birçok şu an programı izleyen arkadaşlarımız da bilirler. Ben size emanet olduğu için bir de söylüyorum ama bunu siz anlatmıştınız, kişiyi de anlatmıştınız, olayı da anlatmıştınız. Bu ek bilgiyi vereyim dedim. Buyurun.
tabii. Yani demek istediğim şey şu. Daha sonra anlaşıldı ki bürokratlardan emniyetçi herhalde anladığım kadarıyla. Emniyet yetkililerinden bir tanesi ne kaseti izliyor. Sonra talimatı veriyor gözlüklerin altından. O adam onu niye çekmiş? Benim kanaatim şu. Bu işi kasetçiliği AKP öğrendi ve yaptı. Cemaatin üzerine yıktı. Çok büyük bir günah işledi. Ama bu işin içinde bizzat iktidarın olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Şimdi kasetçilerin kim olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kimlerin? Sadece bir merkez de değil. Hangi? Bak cemaat dediğiniz yapı tamamen ortadan kalktı. Kaset savaşları devam ediyor. Çünkü
Ekrem Bey
öteden beri de bu böyleydi.
şimdi cemaat hani iftira atıyorlar. Şunun kasedi MHP'ler vesaire. Cemaat böyle bir yapı olsa kendi varlığına kastedildiğinde hepinizin kellesini alırdı. O kadar pislik adamlarsınız ki hepinizin neleri var. Neler neler. Bir kişi de o kadar iftiralar atıldı. İşte insanlar gazete aldı, şunu aldı, dijital iptal etti ama bir kişi çıkıp da ya bana şöyle bir şantaj yaptılar diyemedi. Şöyle bir kasedi var. Çünkü hiçbir zaman bu iddiaların altını dolduramadılar. Şimdi görüyoruz ki esas kasetçi kim? Bu işlerle kim uğraşır? Hangi mafya, hangi gruplar, kimler bu kaset işini yapar? Çok uzağa gitmeye gerek yok. Perinçek bunu ses kayıtlarını yayınlamıştı hatırlarsınız o Kıbrıs davasında. Daha bende çok kaset var demişti. Hiç kimse de ona dokunmadı. Hatta çıkıp evet biz yayınladık. Daha da çok kaset var elimizde demişti. Perinçek'e hiç Erdoğan'ın ses kayıtlarını yayınlamaktan dolayı bir işlem yapıldığını duydunuz mu?
Duymadım. Sana daha ilginç bir şey söyleyeyim Levent Beyciğim.
Buyurun.
Bu konunun mağdurları Aziz Yıldırım da dahil. Cübbeli Ahmet denen o adam da dahil. Adnan Hoca da dahil. Bu tip insanlar işi yapanların yani kendilerine müdahale edenlerin sadece kaset babında söylemiyorum. Özellikle şey için söylüyorum. Fenerbahçe ile Aziz Yıldırım'la ilgili söylüyorum. Kendilerine yapılan müdahalenin Erdoğan tarafından yapıldığını biliyorlar ama Erdoğan'a bir şey demektense cemaate taşı atmak, topu taca atar gibi cemaate atmayı kendileri için kolay buluyorlar. Bak basit şey söyleyeyim. Cübbeli. Cübbeli'nin de kaseti çıktı değil mi? Kaset dönemini hatırlayalım.
Evet.
Şimdi azizim bu kaseti kim çekti? Kim medyaya dağıttı? Cübbeli hemen şeyi buldu. Hem ilk fırsatta cemaatin üzerine attı, yıktı, kaçtı. Ama ben olayın aslında nereden öğrendim sana söyleyeyim. Bir reklamla ilgili bir toplantı yapalım diye Habertürk'e gittik. Habertürk'ün yayın yönetmeni Fatih Altay ile bizi misafir ediyor. Ben varım, Fatih Altay ile var, Enis Berberoğlu var, Mustafa Karaalioğlu var. Daha başka birkaç kişi daha var herhalde. Yani gazete reklamları, gazete haberlerinin internette kullanımı vesaire vesaire gibi bir konu konuşuyoruz. O arada kaset meselesi çıkmış. Fatih Altaylı dedi ki ya kardeşim dedi bu kaset bana geldi dedi. Dedim ki kim getirdi Fatih sana? Ya dedi bunun adamları getirdi. Başında sarık adamların, sırtında cübbe. Mahmut Efendi cemaatindenmiş dedi. Çarşamba cemaatindeniz diye geldiler. Ve öyle çekmişler ki diyor. Bahçeden çekmişler, garajdan çekmişler, oturma odasından çekmişler, yatak odasına kadar her yeri çekmişler. Dedim ki diyor ayıp değil mi hacı bunları çektiniz? Ya kardeşim illallah dedi diyor ya. Nedir ya bu adamın arsızlığından,
Şimdi
namussuzluğundan
Ekrem
çektiğiniz?
Bey, Orada kriminal şu var. Özel hayatı. Neticede Cübbeli de aynı saygıyı göstermek zorunda değil. İstediğini yapabilir. Ama
Eyvallah.
sen bir imamsan, böyle şeyler yapıyorsan bunları yapamazsın. O ayrı. Ama yurt dışından seks kölesi gibi genç kızları getirip, hani orada suç da var. O yüzden onu da belirtmemiz lazım. Cübbeli'nin de 6 aylığı, aman şu açılardan görmeyeyim. Şuram görünmesin, buram görünmesin diye ricaları hep konuşulur.
Tabii Fatih de anlatıyor. Fatih Altaylı diyor ki aradım Cübbeli. Cübbeli ben elimde kasetlerim var. Nedir bu? Bu rezillik nedir? Öyle mi? Var mı? Ne var? Ne var? İşte, oramda gözüküyor mu? Buramda gözüküyor. Ya göstereceksin de oraları buraları gösterme. Dedi diyor. Bastı kahkahayı oluyor. Fatih de demiş ki hatta kendi anlatımı bilmiyorum. Ulan ben senden daha Müslümanım be. Bu nedir demiş ya. Yurt dışından kadına getireceksin. Bir gece nikahlar gibi yapacaksın. Ertesi gün boşar gibi yapacaksın falan. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Bu iğrençliktir. Kime yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın. Bir, bunu buraya koyalım. İki, bu iğrençliği yapıp da başkasının üzerine atmak bu muzaaf bir iğrençliktir. Hem bu halkları yiyeceksin, hem de nasıl olsa müdafaasız diye cemaat diye bir şey yapın üzerine atıp atıp kaçacaksın. Cemaat falan yok işte 10 senedir. Buyur. Aynı halkları yemeye devam ediyorsunuz. Ve bu arada Ergonokon'un o ayağıyla bu ayağıyla her neyse derin yapıyla alakalı insanların elinde nasıl kasetler oldu da aşikar. Ya bu kaset meselesi de ta Levent Bey şeye gitmek gerekiyor. Sauna çetesine kadar gitmek gerekiyor. Sauna çetesinin zanlılarına bir bakacak olursan hani bu yurt dışından
İşte
gidildi getirildi.
Ukrayna'dan getirilen Nuri Bozkır.
Nuri Bozkır onlardan bir tanesi. İsmi geçen şahıs arasında AK Partili kaç yetkili vardır hatırlıyor musun? AK Parti'nin
Şimdi
Erdoğan'ın özel kalem dairesinde özel odasında kaç insanın adı geçiyordu? Yani ne oldu? Onların hepsi örtbas edildi. Bazı insanlar suçlandı, iftira atıldı, şu oldu, bu oldu ama görülüyor ki seçim yaklaştıkça kasetler yeniden canlanacak, yeniden dirilecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir tanesinin telefon konuşmaları anladığım kadarıyla ben haberlerde okudum.
o biraz daha eski eşin intikamı gibi bakılabilir. Hani ama
Ama onu
oradaki
şunu
ifadeler,
diyecektim.
bahsi geçenin dolarla milletvekili oluyor iddiası konuşulabilir. Ama onun dışında belli ki tatsız bir, çekişmeli bir boşanma olmuş. Onun getirdiği artçılar, oradaki esas hadise CHP ile ilgili konuşulanlar.
Beni ilgilendiren de şu oluyor. Bir CHP milletvekilinin eski eşinin bile çekmiş olsa internete yansıyan kasetler üzerinde halay çekiyorsun. İşte bu
Tabii canım.
CHP dediğin şey budur, CHP dediğin şey budur diyorsun. Sonra aradan 3 gün 5 gün geçmeden Sedat Peker bir başka kaset patlatıyor. Ondan sonra çıkacaksın sadece Barlas soyadına dayanarak. Ondan sonra diyeceksin ki televizyonda Twitter bunları nasıl göz yumuyor? İnternet buna nasıl göz yumuyor? Demek ki bunları şöyle yapmak lazım, böyle yap. Az önce tepinen sendin.
Şimdi
Yani bunun
Aykut Erdoğdu'nun
ilkesel bir duruşa
kasetin
ihtiyacı var.
çıktığı zamanda bu kasetin çıkması da bence zamanlama manidar bir olay. Karşı taraf ne yaparsa yap, bastıramayacaksın. Ben bir şey mi yapıyorsun? Ben daha başka bir kaset yayınlayacağım. Sana bu sefer izin vermeyeceğim diye bence sert bir kayaya çarptıklarını gösteriyor. Orada iddialardan bir tanesi, o diğer telefon ucundaki kadın, ben isim vermek istemiyorum. Diyor ki işte dolarla, yani rüşvetle milletvekili oluyorlar. Sedat Peker çıktı, her ay dolar verdiği milletvekili, işte Külünk'ü kastetti. Eğer çok meraklıysalar böyle dolarla iş yapmaya, öncelikle kendi vekillerinden başlayabilirler. Şentop bile bu işi, Şentop'a gitti. O bile biliyorsunuz gerek görmedi bu işi soruşturmaya. Meclis başkanı bir milletvekilinin mafya liderinden rüşvet almasını soruşturmaya gerek görmedi. Yani iddiaları reddetti biliyorsunuz. Ekrem Bey, ama şunu gösteriyor sanki seçime doğru ya da kavga kızıştıkça bu tür iğrençlikler artacak, kaset sanki biraz ete doyacağız gibi.
Ondan önce bu soyadı küçük olan adamın akıbeti ne oldu?
Yani emekli mi oluyordu, bir şey yok diyordu,
Bak bir
tam hatırlamıyorum. O
mafya
çok, yani o
bir
çok önemli mi ya Ekrem Bey? O yani.
önemli şöyle önemli Levent Bey bir mafya lideri bir suç örgütü lideri tırnak içinde zaten adam da bunu kabul ediyor. Bana böyle diyebilirsiniz ama pislik demeyin diyor. Tamam bak biz pislik demiyoruz. Ne diyoruz? Mafya örgütü lideri. Tamam. Öyle diyelim. Zaten başka ne diyebiliriz yani? Adam
Böyle işle
diyor ki
uğraşan insanların kasetleri yayınlayan falan filan adam da çok
her şey
temiz
diyebilirsin.
değildir. Yani çok da haksız değildir o şeyi söylemekte. Buyurun.
Ama adam diyor ki bir hafta sana bir hafta süre veriyorum. İstifa et yoksa senin ne diyor 2015'te mi? 2015'te Kıbrıs'ta yediğin haltları Kıbrıs tatilinde yediğin haltları anlatırım. Hani şey için söylerlerdi. Öbür küçük için söylerlerdi. Küçüktür ama mide bulandırır diye Yalçın küçük için söylerlerdi. Bu da Cem küçük. Bu da küçük ama mide bulandırır. Böyle ahkam keserdi. Gazetecilerin kafasına kurşun sıkmaktan, cemaatin bazı aile fertlerinin gözaltına alınıp Filistin işkencesine asılmasından, Filistin askısına asılmasından,
Ekrem Bey, şimdi
suların
geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Şimdi bu adamın Kıbrıs'ta diyelim ki evli mi değil mi hiç merak bile etmiyorum. Diyelim ki bu işleri yaşadı. Yani Cem Küçük'ün o kadar suçları var ki, katalog suçları var. Bu ne alaka? Yani Cem Küçük'ün işte o görüntülerini görünce vicdana mı ereceğiz? Böyle içimiz mi eriyecek? Ben onu anlamıyorum.
hayır, oradaki şey şu, çelişki şu, evet bir doğru söylüyorsun. Yani bir, sen ben biz durduğumuz açıdan adam o kadar kriminal bir adam ki. Yani yargılanacağı konuları alt alta sıraladığın zaman Kıbrıs'ta yediği haltın bir kıymeti kalmayacak. Ama oradaki
Tabii.
esas espri şu, şeydeki de öyle. Efendim İhlas'ta CEO'luk yapmış yapmamış her neyse o adamın durumu da öyle. Bunlar vatan, millet, Sakarya, kıvrım kıvrım akarya derken azizim ahlaktan, dürüstlükten, faziletten, devlete bağlılıktan, bayrağa bağlılıktan, aile bağlarına bilmem ne palavraları sıkarken iğrenç işler yapmaları. Bu çelişki burada. Yani niye mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinde maalesef çok korkunç bir şeydir. Cinsel suistimaller oluyor. Tacizler oluyor, tecavüzler oluyor. Ama kilisede olduğu zaman bir papaz tarafından yapıldığı
Tabii
zaman
ki.
bütün dünya ayağa kalkıyor. Niye? Çünkü onun anlatımıyla, onun
Kesinlikle doğru.
söylediğiyle, temsil ettiğiyle bu yapılan iş arasında korkunç bir uçurum var. Bu ahlaksızlar, bu haysiyetsiz adamlar. Zannediyorsun ki sadece fikir ve düşünce planında haysiyetsiz. Sonra bir de bakıyorsun ki bunlar bir de özel hayatlarında ayrı bir haysiyetsiz, namussuz. Dolayısıyla insanların şaşkınlığa uğradığı şey o. Ve bu da yadırganacak bir şey değil diye görüyorum. Bir de olayın başka bir yanı var. Bu kadar insanları mesela seni, beni, onu, herkesi, bütün gazeteci arkadaşları, doktor arkadaşları, şunları, bunları dünya kadar iftira ettiler. Ama görünen şu ki ellerindeki bütün imkanları da kullandılar. Ne kadar yalan mekanizmasına, ne kadar yalanlar uydurdular. Ya o kadar yalan uydurdular ki bak. Şimdi gözaltına almış, tutuklanmış o Erol Evcil'le ilgili bir salağın birisi A Haber'de bir haber anlatıyor. Gitmiş İzmir'de bir boş arazi. Hayatta görmediğim bir yer. Diyor ki Ekrem Dumanlı geldi. Ondan sonra İzmir'de birisinden bahsediyor. O da geldi diyor. Hayatta tanımadığım bir adam yani. Yani tanırım da uzaktan 40 yılda bir gördüğüm bir adam. Erol Evcil'i diyor dövün dediler, dövdüler diyor. Sövün dediler, sövdüler. Paralarına çöktüler. Ve bunu haberde uzun uzun anlatıyor. Lan kardeşim ben hayatta İzmir'de öyle bir yere gitmedim. O bahsettiğin kişiyle hayatta bir kere bir araya gelmedim. Meral Evcil dediğin adamın hayatta yüzünü görmedim. Şimdi bütün bu iftiraları ediyorsunuz, yapıyorsunuz ama insanların faziletini, insanların dürüstlüğünü, insanların namusluluğunu ayaklar altına amıyorsunuz. Ki halbuki sizin şimdi biz buradan bu cepheden bakınca uyuşturucu deyince o pudra şekerleri sökün edip geliyor. Venezuela'dan, efendim Panama'dan, yok efendim Kolombiya'dan gelen şeylerin sizinle nasıl irtibatlı olduğu. Şimdiki emniyet, bak şu emniyetçileri söyleyeyim. Yani o yolsuz 17-25 yolsuzluk soruşturması yapan insanlar isteselerdi kendilerine, ailelerine dünya kadar servet edinmezler miydi Levent Bey?
Tabii ki.
Adamların
Tabii
bir
ki.
kuruşu yok. Şimdi onları yerine geçen polisin, emniyet görevlisinin, emniyet amirlerinin bagajlarından uyuşturucu çıkıyor. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğrafı çıkıyor. O atılan hakimler,
Araçlarını tasfiye ediyorlar.
O atılan hakimler, o atılan savcılar, hapishanede çürütülen insanların bu tür bir şeyine hiç rastladın mı Levent Bey? Ama şimdi bakıyorsun hakim dediğin adam, yanında da bir şimdi öldü gitti milletvekili, eski hukuk profesörü. Bir
Evet,
bakıyorsun
kızım.
uyuşturucu baronuyla beraber adamdan milyon dolarlar alıyor, milyon dolarlar götürüyor. Demek istediğim şeyin bir yanı da bu. Bu iğrençliğin karşısında bir de bir kitlenin günah keçisi haline getirilmiş bir kitlenin masumiyetini görüyoruz. Bunu görmezsek
İşte
tarihe ihanet etmiş
bu
oluruz.
KHK'lılar yavaş yavaş da sesini daha çok güçlü çıkarmaya başladılar. Başlar dimdik olacak, yukarıda olacak. Hele hele bu pislikler ortaya çıktıkça ben de daha çok itibar kazanacaklarını düşünüyorum. Hep şöyle söylerdi, 3 milyon devletin memuru var, atılan 100 bin, işte devlet ayakta, hiç öyle olmadı. KHK'lar gitti, devlet bitti. Bu çok net, bunu her kurum için konuşabiliriz. Ama dışişleri gibi, ordu gibi, emniyet gibi kritik kurumlar için ayrıca konuşabiliriz. Ayrıca doğrudur. Bunu da ifade edelim. Sizin bahsettiğiniz bir konu vardı. Onunla bitirelim. Nurettin Canikli. Daha önce de çok önce bir ses kaydında Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'a diyor ki Sayıştay raporu çıkarsa duman oluruz. Yani daha hani pislikleri çok geçmişten gelen bir insan. Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı. Çeşitli bakanlıklar yaptı. TMSF'den sorumlu olduğu bakanlık vardı. Şimdi iddia şu, Boydaklar merkezli ama İşte Akın Çorap da var. TMSF'nin çöktüğü şirketlere aslında gerçek sahibinin Canik'te olduğu ile ilgili iddialar var. İlk en geniş yapta Metin Cihan adlı gazeteci bunları sunmuştu. Kılıçdaroğlu Salı günü meclis kürsüsünde bunu dile getirdi ve sürdürüyor. Nurettin Canik'le açıklama yaptı. Ben ya da hiçbir akrabam TMSF bünyesindeki şirketlerden hiçbir yarar temin etmemişiz diyor ama belgelerde hiç öyle söylemiyor.
Ya, Canikli kimdir, nereden geldi diye sormak lazım. Benim bildiğim, yanlış hatırlamıyorsam, bu bizim sağ muhafazakar kitlede bir gazetecinin muhasebecisiydi bu. Levent Bey, Kemal Kılıçdaroğlu dediğine katılıyorum. Yani boydaklara da sahip çıkması gerekir. Bu adamlar şerefli, namuslu iş adamları. Haysiyetli iş adamları. Efendim oraya yardımda bulunmuş, buraya yardımda... Adamın yardımda bulunmadığı bir hayır kuruluşu var mı diye sorarım ya. Kapısını
Değil
çalmış
mi?
da eli boş dönmüş bir yardım kuruluşu var mı sorarım ya.
Çalınan kamu parası falan değil. Çalınan bizzat sahiplerinin parası. Yani boydakların parasını çalıyorlar. Yani bunu da
Tabii.
tanzim etmeleri gerekecek. Eğer konuşacaksa doğru düzgün konuşmalı. Grup toplantısında baya bir FETÖ vesaire gibi yine kendilerini tutamadılar. Biraz imaj bir yere kadar çok ileri geri sözleri oldu. Eğer parası çalınan varsa bu ailenin yıllarca alın teriyle edindiği kazanımları çalıyorlar.
Ve bu bir kişiye mahsus da değil. Dumankaya ailesinin malına çöktüler. Ortada ne var?
Aynı müsaadele kararı
Şirketin
oldu. Aynı.
başında
Büyük bir skandal.
şerefli, namuslu, eski bir milletvekili, herkesin tanıdığı, parmakla gösterilen ve evlatları da onun kadar değerli bir aileden bahsediyoruz. Şeyin Antep'teki insanların bundan farkı var mı? Adana'daki insanların bundan farkı var mı? Yani bir kere sistematik olarak eğer namuslu bir solculuk yapılacaksa, namuslu bir sosyal demokratlık yapılacaksa şunun denmesi lazım. Kardeşim bu adamların suçu ne? İşte efendim falan yere yardım yapmış. Basit bir soru. Bu adamların kapısını çalıp da yardım isteyip de yardım almayan yardım kuruluşu var mı? Hangi Kur'an kursu gelmiş eli boş dönmüş? Hangi çocuk esirgeme kurumu, milli eğitim? Adamların devlete yaptığı, mesela Akın Bey'in devlete yaptığı okul sayısı haddi hesabı yoktur ya. Milli eğitime yaptığı yardımın haddi hesabı yoktur. Bu insanların mallarına, mülklerine el koyacaksın. Hırsızlar, gaspçılar. Ondan sonra bir de ikinci fasılda adamların mallarını, mülklerini çarçur edeceksin, mahvedeceksin. Bak ismini söylememde mahsur görmese söylerim. Hatta görüntülerini yayınlarım. Anadolu'nun bağrında bir fabrikaya el koyuyorlar Levent Bey. Fabrikada ne kadar malı var? Adamın ya işletmenin üretim şeyi makinaları var. Hepsi mi kırılır? Hepsi mi yıkılır ya? Ve Allah'tan korkmaz adamlar. Sonra aile fertlerinden birisi gizlice giriyor, fotoğraflarını çekiyor, kameraya alıyor. Ya bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hadi diyelim ki devlet bazen el koydu. Nasıl? Genelde el koyma nedir? Kayyım atama nedir aslında? bir şirket iflasa doğru sürüklenirken devlet bir adam atar, der ki şu şirketi bir toparla, düzelt. Malın sahibini de mağdur etme ama bir düzelt. Oraya bir heyet gönderilir. O heyet mali durumunu düzeltmeye çalışır. Kardeşim sen girdiğin yeri işgal kuvveti böyle yapmaz ya. Adamın fabrikalarını yıkıyorsun, bozuyorsun, parçalıyorsun. Hurda niyetine satıyorsun makinalarını. Bir Allah'tan korkmaz adamlar. Şimdi buna karşı çıkmayınca o zaman Canikli meselesi sınırlı kalıyor Levent Bey. Canikli meselesi, TMSF meselesi zaten daha önce de dile getirildi, konuşuldu, anlatıldı. Şimdi ben ama Kemal Bey'in hakkını verelim. Kurduğu güzel bir cümle üzerindeyim. Canikli diyor ki sen hesap uzmanıydın veya neyse işte maliyeciydin, ben de hesap uzmanıydım. Ben bütün mal varlıklarım, birinci derecedeki bütün akrabalarımın mal varlıkları internet sistemde yayılı diyor, yazılı diyor. Yayınladık bunları diyor. Sen de hodri meydan yayınla diyor. Eğer Canikli namuslu, şerefli, onurlu bir adamsa, hadi namuslu, şerefli, adamsa, kendi mal varlığı bir gazetenin küçük bir muhasebecisi iken, bir gazetenin de içinde bulunduğu bir ticari kuruluşun küçük bir muhasebecisi iken mal varlığı neydi? Bugünkü mal varlığı nedir? Bir milletvekili
Hani
maaşıyla bu kadar mal varlığı olmaz.
bunu da formüle edebilirler. Başkalarının adını olur, yurt dışına olur, saklamıştır, bankalı olur. Adam şoförünü akın çorabın başına geçirmiş ya. Bundan daha ötesi var mı? Arkasında bodyguard gibi duran şoför akın çorabın yönetim kuruluna geçirmiş. Başkan olmuş. Kaynak Holding'de yönetim kurulu üyesi olmuş. Yani çok bariz bir çete var. Bunlar olurken şimdiye kadar neredeydiniz dememek lazım. Hani Metin Cihan çıktı açıkladı da siz milletvekilleri bunların çoğunu bilir ne işler olduğu her zaman bir bilgi gelir. Ya keşke çok daha önce bunların peşine düşselerdi. Daha önce kamuoyuna aydınlatsalardı. Ama o gazeteci meslektaşımız çok içeriden bilgiler aktarıyor. İzleyicilerimize de tavsiye ederim. Ne rezillikler var, ne iğrençlikler var. Hepsinin belgesi var. Seçimlerde HDP aleyhine broşür basılmasından tutun da Can Ekli'nin siyasi pazarlıklara kadar her şey var diyelim. Ekrem Bey, bu konuda ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım yoksa veda edeceğiz.
Temelde şuradan istersen buradan kapatalım. İster milletvekili, bakan, ister siyasetçi. Başta en tepedekinden. Siyasete girerken mal varlığınız neydi? Bugünkü mal varlığınız ne diye bir soru sormak her insanın en tabii hakkıdır. Levent Bey dediğin doğru, şoförünün üzerine yapabilir falan filan. Ama para saklanması zor olan bir maddedir.
Ya
Yani
anlıyorum demek istediğiniz tabii ki.
ucundan
Parayı takip et.
yakalarsan sonuna kadar gidersin. O yüzden Batı ülkelerinde derler ki follow the money. Follow the money, parayı takip. Adamı takip etme. Parayı takip et. Ne halt döndüğü anlarsın. Şimdi adam parayı aldı mı bir yere koyacak Levent Bey. Ya bir uydurma kuruluş, Erdoğan ailesinin yaptığı gibi. Uydurma hayır kuruluşları. TÜKVAY'dı, efendim bilmem neydi, bir sürü şey kuracaksın. Onun üzerinden geçireceksin. Ama eninde sonunda gemi de alacaksın. Eninde sonunda yalı da alacaksın. Eninde sonunda tarla da alacaksın. Çünkü para başına dert. Eninde sonunda evinin altına demir kasalarda milyonlarca dolar koyacaksın. Polis gelecek
Şimdi
diye
kasa deyince
apar
izleyicilerimiz bunu
topar
o
toplamaya çalışacaksın.
gözlerinde bir kasa canlanıyor. Kasa dediğimiz bir oda büyüklüğünde kasa. Böyle demir dümen böyle gemi dümeni gibi açılan kasalar. Nordic Monitör'de onun muadillerini, görgü tanıklarını tarif ettiği kası yayınlamıştık. Öyle kasa deyince öyle küçük kasalar değil yani oda büyüklüğünde kasalar.
Adamına göre Levent Bey, Muammer Güler'in oğlunun kasası ile Erdoğan'ın oğlunun kasası farklı. Ama
Daha yıllar
sonuçta
önce sende ne
neticede
kadar var oğlum dediğinde 1 trilyon kadar var demişler. Sanki hayatında bir baltaya ise hiçbir iş yapmamış bir adam 1 trilyonu var. Ne kadar ilginç.
sıfırladın mı deyince daha 30 milyon dolar mı var diyor. Ne
Evet.
diyorsa işte. Sıfırlanmış paranın
Anladım.
geriye kalan 30 milyon dolar. Şimdi Levent Bey diyeceğim şey şu. Eğer Türkiye'de bir temizlenme, bir arınma, yeni bir sayfa açma, bundan başka çaresi yok Türkiye'nin. Hem sosyolojik olarak hem siyaset olarak. İsteniyorsa yeni bir sayfa açmak, en temel soru Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soru, ki sadece o sorumu hepimiz soruyoruz. Dün ne kadar bir mal varlığın vardı, bugün ne kadar mal varlığın var? Senin ve birinci derecede yakın çevrene. Bu soru sorulduğunda ve cevap alındığında kimin sahtekar, kimin efendim mücahit gibi görünen müteahhit, kimin hırsız, kimin yolsuz, kimin gaspçı olduğu çok ortaya çıkar.
Diyelim ve bu haftalıkla veda edelim. Değerli izleyicilerimiz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.